Ayrım 23, sayfa 247'den devam. 2. Cepheler. Artık cepheler belli oldu. Nereye doğru gitmekte olduğumuzun belirtileri, kanıtları yavaştan yargıya dönüşüyordu. Devrim isteyen, AP'den kurtulmayı hedef seçenlerin inançlarıyla verdikleri savaşım, 1969 seçimlerinden sonra 12 Mart'a doğru hızla yaklaşacaktı. Bu savaşımı verenlerin 12 Mart niteliğinde bir darbeyi istemedikleri söylenebilirdi. Ama ordu içindeki gelişmeler hiç beklenilmeyen, hatta o güne kadarki doğrultusunu da değiştirerek demokratik düzeni ara veren bir sonuca ulaşacaktı. Müdahale 12 Mart günü değerlendirmenin dışına kayacak, öğrenci, işçi ve siyasal yapıdaki tartışmalarla olayları müdahalenin ana gerekçesine beklenildiği gibi değil, tersine istenilmeyen bir biçimde yansıyacaktı. Darbeyi getiren muhtıra, demokratik düzen olgusu içindeki bu olayları darbenin kaçınılmaz olduğunu yansıtacak bir nedenler dizisi olarak görecekti. Ordu ile birlikte Türkiye'deki çarpık düzeni değiştirmeyi amaçlayanların beklentileri boşa çıkacaktı. Ordunun yüksek komutanları klasik doğrultularında kalacaklardı. Doğrusu şuydu: 12 Mart demokrasiyi ne içeriğinde ne de biçiminde yeni bir raya oturtmayacaktı. Neyi amaçladığı muhtıra yazılmışken nereye vardığımız daha sonraki yıllarda bütün pürüzleriyle, aksaklıklarıyla ortaya çıkacaktı. 1970'ten sonraki önemli sosyal oluşların hiçbirine çare bulunmadığı gibi kimi oluşumların daha da gelişip serpilmesine yol açacak bir çarpıklık getirecekti. O halde 12 Mart neydi, nereye gitmek istiyordu? Bu soru uzun süre askıda kalmayacaktı. Evet, askıda kalmayan tek soru 12 Mart'ın nasıl geldiği, hangi gizli aşamalardan geçtiğiydi. Sokaktan yansıyan devinimlerin ordu üst kademesine nasıl yansıdığının ibret ve örnek olacak gelişmelerini bir bir öğrenecektik. Bir sivil iktidara karşı kimi komutanlardaki eylemlerin hangi nedenlere dayandığını görecektik. 12 Mart'a gidişin yüzeydeki eylemlerle devinimlerinin yanı sıra kapalı kapılar ardındaki savaşımın iç yüzünü görecek, bir darbenin içeriğini ve sahneye girişindeki gizemleri izleyecektik. 3. Yollar yürümekle aşınmaz. 1968 öncesi başlayan, 1968'de öğrenci devinimleriyle daha sonraki yıllarda daha da genişleyen kitlesel olaylar üzerinde o sıralarda çeşitli yorumları dikkate almak gerekiyordu. Bir yandan bu olayları kuşku ve kaygıyla karşılayan gruplaşmalar yayın yaşamında görülüyor, ne var ki bu kuşku ve kaygıyı dile getirenlerin demokratik haklar konusundaki anlayışında da çelişkiler gözetiliyordu. Türkiye'de bunalımlı her dönemde olduğu gibi, o sıralarda da elmalarla armutlar karıştırılıp toplanabiliyordu. Yerel yöneticilerin ya da mahkemelerin yaptıkları kimi hataların tümünü devlet yönetimine mal etmeyi ustalıkla sürdürdüğümüz, hatta bu tür olayları küçük olaylar da olsalar alabildiğini sömürdüğümüz günleri anımsamamak elde değildi. Demirel'e bir gün, "Ne çare ki sizin kimi sözleriniz sosyal olayları küçümsediğiniz biçimde ele alındı. Belki de siz bu sözlerinizi daha sonralı açıklığa kavuşturmadığınızda ondan çeşitli olumsuz yorumlarla karşılaştınız," dedim. "Örneğin hangi sözüm?" diye sordu. Devlet yönetiminin bizim karşıdan bakarak eleştirdiğimiz kimi davranış ya da sözlerin içeriğinde daha başka olgulara inandıklarını biliyordum elbette. Ama soruyu bir başka noktaya, "yollar yürümekle aşınmaz" sözüne getirmek istiyordum. Demirel'in bu sözü günlerle, yıllarla eleştiri konusu oldu. "Ben," dedi Demirel, "yalnız kaldığımız bir gece sözcükleri özenle seçerek yollar yürümekle aşınmaz sözünün değerinin iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aslında bu söz Türk demokrasisinin kilometre taşıdır." Bu sözünün Türk demokrasisinin kilometre taşı olduğunu kanıtlayacak yargılar olması gerekirdi. Bir açıklamaya girişti. Bu açıklama yalın biçimde bir cümlesinin açıklaması değildi. Daha çok Türkiye'de özgürlüklerin kullanımı açısından geniş bir değerlendirmeydi. Ayrıca tutsağı olduğu kimi fikirleri de içeriyordu. Belgesel niteliği olduğu için Demirel'in "yollar yürümekle aşınmaz" sözünün hangi amaca yönelik olduğu yolundaki geniş değerlendirmesini buraya aktarıyorum. 1968 öğrenci hareketleriyle başlayan kıpırdanma daha çok toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması istikametini yani yönündeydi. toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, yani demonstrasyon hakkının, insan hakları beyannamesini sıraladığı haklardan birisi olduğu, sessiz milyonların müstemlekeciliğe, yani sömürgeciliğe, istibdada, zulme, diktatörlüğe, haksızlığa karşı kullanabilecekleri en önemli vasıta yani araç bulunduğunun pek çok emsali yani örneği vardı. Müstemlekeciliğin, zulmün, istibdadın söz konusu olmadığı açık rejimlerde halkın memnuniyetsizliğini ifade ihtiyacı yani gereksinimi doğduğu zaman yine de bu demonstrasyon hakkının kullanılmasının açık rejimin zaafı değil, gücü, ülkeyi idare eden rahatsız edilmesi değil, ikaz mahiyetinde yani uyarısı anlamında alınması gerekirdi. Ülkemizde gerek Cumhuriyet öncesinde gerekse 1950 sonrasında öğrenci hareketleri, sokak hareketleri hep siyasi mihraklara yani odaklara dayanmış ve sonunda iktidarlar, rejimler sıkıntıya düşmüştür. Onun için toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması daima mazi yani geçmiş ile illiyet rabitesi kurulmasına ve gelecek için kaygılanmaya sebep olmuştur. 1861 Anayasası'nın 1971 değişiklikleriyle tanzim edilen nüshasında yani düzenlenen sayısında 28. maddede herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir denilmektedir. Önceden izin alınmayacak ama silahsız ve saldırısız olacak. Şartlar, koşullar budur. Bu hakkın geniş alanda kullanıldığı dönem 1965-1971 dönem arasıdır. Esasen Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri uzun yıllar sıkı yönetimle idare edildiği için bu çeşit hakların kullanılması gayet var bile olsa kullanılmamıştır. 1965-1971 döneminde o da 15-16 Haziran 1970 hadisesine mütakip olaylardan sonra 3 ay kadar sıkı yönetim olmuştur. Onun dışında 1961 Anayasası'nın getirdiği hakların ve hürriyetlerin kullanılması üzerinde en ufak bir devlet baskısı olmamıştır. Bunların suistimal edilmesine yani kötüye kullanılmasından zaman zaman kaygıya düşünmüştür. Ama suistimal edilir yani kötüye kullanılır diye bu haklardan ve hürriyetlerden vazgeçilmesi veya çeşitli kısıtlamalara gidilmesi gibi yollara başvurulmamıştır. Esasen bu hakların ve hürriyetlerin muzır yani zararlı şeyler olduğu farz edilse yani varsayılsa anayasada yer almazdı. Bu hak ve hürriyetlerin kullanılmasında limitler aşılmış, bir takım münasebetsizlikler, hoş olmayan şeyler meydana gelmiştir. Ancak limitlerin hiç aşılmayacağı düşünülürse güvenlik kuvvetleri, ceza kanunları, mahkemeleri lüzum olmazdı. Bu haklar ve hürriyetler gayra yani başkasına zarar vermeyecek biçimde kullanılsa tabii çok iyi olurdu. Medeni alem hakkın suistimalini ve gayrın zararını kanun himaye etmez diyor. Medeni alem dahi yani açık rejimin, hukukun oturduğu ülkeler dahi hakkın suistimalinden ve gayrın zararına söz ediyor fakat haktan vazgeçmiyor. Bizim hukuk devleti, demokrat, cumhuriyet, hürriyetçi demokrasi anlayışımız kanunları kemaliyle hakim kılmak yani yasaları eksiksiz uygulamak olmuştur. Bunun birinci gereği haklar ve hürriyetler tümüyle kullanılacaktır. İkinci gereği ise ortada suç varsa suçu ve suçluyu tayin yani ortaya çıkarmak iktidarın değil bağımsız mahkemelerin olacaktır. Devlet sadece iktidardan ibaret değildir. Buradan iktidara düşen suç ve suçluyu tespit ve mahkemeden intikal ettirmektir yani geçirmektir. Aslında bu görev dahi bağımsız savcınındır. İktidar bütün bunların işlemesini tabii ki takip edecektir yani izleyecektir. 1968 senesinde öğrenci hareketleri, yürüyüşler olmasa başlayınca bir takım tedirginlikler meydana geldi. 1968 senesinin yazında Adalet Partisi'nin Ankara İl Kongresi'nde büyük sinemada bir delege kürsüye gelip yürüyüşlerden şikayetçi oldu. Bunlara mani olmasını istedi. Topkapı olayları, Yeşilhisar olayları, Geyikli olayları yasada da bir iktidarı suçlamak için kullanılmıştı. Aynı şeyler olmamakla beraber duyulan rahatsızlıkta bir benzerlik vardı. Ben Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu delegeye cevap vermek durumunda kaldım. Bu delegeye cevap verirken kaygı duyan herkese de cevap vermiş oldum. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının aziz bir hak olduğunu, bunun bizim iktidarımızda kullanılmış olmasından rahatsız olmamamız gerektiğini, çünkü bizim sadece bizi memnun eden şeylerin değil, haklı ise, doğru ise, bizi rahatsız eden şeylerin de savuncusu olduğumuzu ifade ettim. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasından tedirgin olarak bu haktan vazgeçilemeyeceğini, şayet vazgeçilmeye kalkılırsa birçok haklardan vazgeçilmesi lazım geleceğini, böylece sağlanacak huzur ve sükunun milleti susturmak olacağını, bizim sessiz milyonların değil, konuşan milyonların Türkiye'sini idareye talip olduğumuzu söylemek dedim. Toplantı ve gösteriş hakkını savunurken onun suistimalini yani kötüye kullanışını savunmadığımı da ifade ettim. Hakkın özünü savundum. Bundan rahatsızlık duyulmasını tahaccüple yani şaşkınlıkla karşıladığımı söyledim. Ne muhataplarıma yani karşımdakilere bu istemi ifade edecek şekilde niçin kaygı duyuyorsunuz? Yürümek isteyen bırakın yürüsün. Yollar yürümekle aşınacak değil ki. Bırakın adam anayasa hakkını kullansın. Mealinde sözler söyledim. Bugün de bu düşüncelerimin doğruluğuna inanıyorum. Bu sözlerimin Türkiye'de anayasa ve kanunları rafa kaldırmak manasını anabileceğini hiç inanmadım. Esasen böyle olması mümkün değildir. Ayrıca gene 12 Mart 1971 sonrasında, gerekse 12 Eylül sonrasında mahkemeler cereyan etmiş ve bu mahkemelerde rahatsızlık yaratanların, suç işleyenlerin hiçbirisi biz Demirel'i haksız çıkarmak için bu işleri yaptık. Yolların yürümekle aşındığını göstermek istedik dememişler, aksine biz Cumhuriyet rejimini yıkıp başka rejim kurmak istiyorduk demişlerdir. Türkiye'de sulh ve sükunun, can ve mal güvenliğinin her şeyi ve herkesi susturarak değil ki o Roma sulhu olur, hak ve hürriyetleri tümüyle kullanarak hukuk devletini ve meşru nizamı yani yasal düzeni işleterek sağlanması gerektiğine ve sağlanabileceğine hep inanmışımdır. Hür ve demokrat Türkiye'de haklar göstermelik değil kullanmak için mevcut olacaktır. Hakların mevcut olmasını veya kullanılmasını anarşi sebebi saymasını fevkalade vahim yani son derece üzücü bir olay telakki ederim, kabul ederim. O zaman bu haklara Türk vatandaşı hiçbir zaman kavuşamayacak demektir. Haklar suistimal edilmiş veya yanlış kullanılırsa onlardan vazgeçmek yerine onları savunmaya devam etmek ama suistimalin karşısına çıkmak, suistimal edenlerin kanun çerçevesinin yakasına yapışmak hukuk devletinin gereğidir. Aranan hukuk devletini yaşatmaktır. Aranan hak ve hürriyetlerden vazgeçmek değil, onları yaşatmaktır. Bu düşüncelerle yollar yürümekle aşılmaz sözün değerini iyi anlaşılması gerekir. Aslında bu söz Türk demokrasinin kilometre taşıdır. 4. Bir örnek. Özellikle çok yakın tarihimizi tarafsız bir gözle gelecek kuşaklara aktarabilmek için acele etmemeliyiz. 1968-69 yıllarındaki olayları bugün başka bir gözle görebiliyoruz. Zaman geçiyor, içinde yaşadığımız kimi olayları bugün değerlendirirken çok değişik sonuçlar çıkarıyoruz. Bugün yazamadığımız öyle öğeler var ki, yarın öyle belgeler çıkabilir ki, o nedenle çok yakın geçmişi, bugünün kısıtlayıcı kimi koşullarında tümüyle gerçekçi değerlendirmenin süzgecinden geçiremiyoruz. Geçmişteki öğrenci olayları 1973'ten sonra daha çok partizan militanların vuruşmasına dönüştü. Burada iki belgeyi aktarmak istiyorum. 10-14 yıl geride kalan öğrenci olaylarından sonra vuruşmaların başka biçime dönüşmesiyle ortaya çıkan son durumu bilinenlerin tersine yargılara götürecek iki belgeyi sunuyorum. Birinci belge, Türkiye Cumhuriyeti Sıkı Yönetim Komutanlığı, Ankara, İST 2070-450-80 bölü İH.KS.10.1992, 22 Temmuz 1980, konu, yazı ve slogan, Başbakanlığa, Ankara. 1. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın ve diğer sıkı yönetim komutanlıklarının muhtelif bildirileriyle umumun görebileceği yerlere, öğrenim kuruluşlarına, kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, siyasi amaçlı veya halkın huzurunu bozucu, bölücü, kışkırtıcı yazı ve slogan yazmak yasaklanmıştır. 2. Bu yasaklara aykırı harekette bulunanlar hakkında 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu ve TCK 536. maddesi uyarınca kanuni işlem sürdürülmektedir ve sürdürülecektir. 3. Ancak çeşitli yasaklamalara rağmen Ankara'nın birçok bölgesinde özellikle yasa dışı örgüt yandaşlarınca duvarlara yazı ve slogan yazılmakta ve bu konuda mücadele sürdürülmektedir. Yazılan yazılar güvenlik görevlileri nezaretinde ilgililere temizletilmekte ve yakalanan kişilerle ilgili takibata başvurulmaktadır. 4. Duvarlara yazı yazma işinde biri hariç ülkemizde mevcut yasal siyasi partilerin hiçbirinin isim ve amblemlerine rastlanılmamakta ve bu parti yöneticileri bu tür propagandaya müsamaha göstermemektedirler. Fakat MHP için aynı şeyleri söylemek mümkün olamamaktadır. Özellikle MHP Genel Merkezi ve bağlı diğer kuruluşların bulunduğu Bahçeli Evler semtinde bu partinin ve yazılan yazılardan parti ile ilişkisi kolayca tespit edilen ÜGD yani Ülkücü Gençlik Derneği ve ÜYD yani Ülkü Yolu Derneği adlı örgütlerin sloganlarıyla dolu olduğu görmektedir. Bu semtte başkaca siyasi görüş sahiplerinin giriş faaliyette bulunması, komutanlığa intikal eden bilgi ve olayların değerlendirmesi sonucu mümkün değildir. Örneğin Bahçeli Evler 1. Cadde üzerinde ekli fotoğraftan bir numarayla işaretlenen 5 ayrı pozunda görüleceği üzere duvarlara ve yollara MHP ÜYD sloganları ile Başbuğ Türkeş yazıları, 2. Cadde ve 9. Sokak üzerinde 2 numarayla işaretlenen 3 ayrı fotoğrafta görüldüğü gibi bir Mustafa'ya 1000 komünistke verecek. MHP ÜYD yazıları yazılmış ve resimlenmiştir. Keza Bahçeli Evler 5. Sokak 3 numarayla işaretlenen 2 ayrı fotoğrafta, 30. Sokak 4 numara ile işaretlenen 2 ayrı fotoğrafta, 6. Cadde 5 No ile işaretlenen bu fotoğrafta ve 40. Sokak 6 No ile işaretlenen bir fotoğraf üzerindeki duvar, ağaç, bina vesaire yerlere bu partinin veya organik bağ olan diğer örgütlerin simge ve sloganları yazılmıştır. Bu yazılar söz konusu bölgede yoğun olmakla birlikte diğer mahallelerde de rastlanmaktadır. 7 numaralı işaretlenen 3 ayrı fotoğrafta görüldüğü üzere komutanlık bildirilerini tamamen ihlal eden ve kesinlikle kışkırtıcı yazıların altında bu partinin ismi verilmekte ve cihat çağrıları bu parti adına yapılmaktadır. Bu ise anarşinin kazındığı bu boyutlar karşısında ve özellikle iktidara destek sağlayan bu parti açısından son derece ilginç ve düşündürücüdür. Anılan nedenlerle ve durumun önemini belirterek bir bakıma iktidarın desteğinde sayılabilecek olan MHP Genel Başkanı ve yöneticilerine bu gibi davranışlarda bulunanlara müsamaha göstermemeli konusunda uyarıda bulunmasını ve gereğini tensiplerine arz ederim. Nihat Özer, Kor General, 4. Kol Ordu ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanı. İkinci belge. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık. Sayı 11-0-1707, 27 Temmuz 1980. Sıkı Yönetim Komutanlığına, Ankara. İlgi 22 Temmuz 1980 tarihli ve ist.2070-450-80 iha.ksm.10.1992 sayılı gizli kişiye özel yazınız. Yukarıda gün ve sayılı yazılı yazınız ve iki fotoğraflar tetkik edilmiştir. 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu'na göre sıkı yönetim yasaklarına aykırı hareketlerde bulunmak suçtur ve cezayı kavuşturma gerektirir. Suçun kimin tarafından işlenmiş olduğu olayın suç vasfını kaldırmaz. Başka bir ifadeyle hiç kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bizim hükümet görevini devruhte ettiğimiz geçen 8 ay zarfında bu anlayışımıza ters düşen tek bir hareket yoktur. Bilindiği gibi görev başında bulunan hükümet koalisyon hükümeti değildir. Millet meclisine destek aldığı partilerle siyasi iktidar da bölüşmüş değildir. Hükümete destek veren partilerin herhangi bir hareketten hükümetimiz sorumlu olmaz. Ayrıca bu partiler hükümetin emrinde de değildirler. Bu itibarla hükümete destek verdiği noktasından hareket ederek hükümetin diğer partiler üzerinde herhangi bir nüfuzu söz konusu olmaz. Kim suç işliyorsa kim olduğuna bakmaksızın gereği yapılmalıdır. Bunun dışında idareten alınacak bir tedbir bahis mevzu değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim. Saygılarımla. Süleyman Demirel, Başbakan. Bu örnekle kimi şeyleri bilmem anlatabiliyor muyuz? 5. Gazeteci ızdırabı. Unutulmayacak günlerdi. Kargaşa yalnızca devlet örgütlerini silmemişti. Kargaşayı Türkiye'nin bütün kurumları ayakta tutmak için elinden geleni yapıyordu. Daha doğru bir bakışla kafalar, düşünceler kamplara ayrılmıştı artık. Doğruyu söylemeye çalışmak, doğruyu araştırıp yaklaşabildiğin oranda yazıp çizmek o denli zorlaşmıştı ki. Kendi eğilimlerine, düşüncelerine ya da fikirlerine aykırı düşen bir davranışı gören biri hemen bunları yazanın, söyleyenin karşısına yer alıyordu. Basın yayın yaşamında da bu ikilem giderek boyutlanıyordu. Deniz kuvvetlerindeki cuntasal çalışmaların yanı sıra sivil üniversitelerde görülen eylemler artık Deniz Harp Okulu'na değinilmişti. Demirel'in söylediğine göre Deniz Harp Okulu'nda bir öğrenci Gölcük'ten başlayarak bütün Marmara yöresini geziyor, bildiriler dağıtıyor, yakalanmıyordu. Bildiğiniz gibi daha sonrası Savarona'nın yakılmasına değin gidildi. Hava Harp Okulu'nda da Göksen'in dergisiyle başka bir olay patlak verdi. Bu dergide yer alan yazıların önemli bölümü sivil kesimlere egemen olan solcu eylemlerin hepsini kapsıyordu. Hatta cuntasal eylemlerini sürdürüp genişletenler, bu dergiye yazı yazanların bir bölümünü darbe hazırlıklarını kullanmak üzere yanlarına çekme hazırlığı içindeydiler. Bu curcunalı ortamın içindeyken gazetelere küçük bir haber yansıdı. Güney sınırından geçen 8-9 genç, üzerlerinde vurucu silahlar ve dinamitlerle bir rastlantı sonucu yakalanmıştı. Haberin üzerinde fazla duran yoktu. Diyarbakır'a gittim. Bu olayın içeriğinde yatan ayrıntılı bilgileri topladım. Daha sonraki anarşik olaylarda adlarını duyuracak olan bu gençler El Fetih'te silah eğitimi görmüşler, gerilla çatışmalar için öğrenim yapmışlardı. Yanlarında bulunan silahlarla dinamitleri ise El Fetih yetkilileri vermişti. El Fetih, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir koluydu. Daha çok öteki silahla ülkelerdeki gerilla savaşımları için adam yetiştirmek, onları silahla donatmakla görevliydi. Hürriyet'te 1970 yılının Mart ayında yayınlanan El Fetih Türkiye'de yazı dizisi büyük gürültü kopardı. Diyarbakır mahkemelerinden biri bu yazı dizisinin yayımını yasaklayan bir karar da aldı. Sanırım El Fetih'ten gelip Türkiye'de silahlı çatışmalara ön ayak olacak bu gençlerin bir bölümü ya da hepsi mahkemede suçsuz bulundu ve salıverildi. Hatta mahkeme yargıcının sanıkları kapıya kadar geçirdiği de söylenildi. Türkiye'de her fikir, her eğilim, her görüş alabildiğine özgürce tartışılmalıydı. Bu tartışmaları izleyen halk dilediğince karar verip sandık başına gitmeliydi. Değişik görüşleri silah soruyla egemen kılma noktasına gelinmemeliydi. Bu düşünce biçimini 1960'tan bu yana hiç yitirmeden izlediği açık yüreklikle söylemeliyim. Türkiye'nin getirilen ve gönderilen silahlarla bir iç savaş alanına dönüşmesinin bütünüyle hep karşısına kalacaktım. El Fetih, Türkiye'de silahlı eylemlerin ilk müjdecisi, ilk habercisiydi. Vurgulamak istediğim şuydu. Öğrenci olayları diye nitelenen kimi eylemlerin kısa süre sonra silahlı çatışmalara dönüşeceğinin ilk işaretiydi El Fetih. O nedenle üzerinde duyarlı biçimde durulmalıydı. Daha sonraki aylarda 1970'lerde bu kez Türkiye'ye özellikle Bulgaristan üzerinden çok sayıda kaçak silah getirildiğini yazdım.